Ayrım 32.
Sonuçta Kemal Horzum'un vaatleri yerine geldi ve Ünal Erkan ve yakın kadrosu İstanbul'a atandılar. Bu atanmadan önce tayine konu olanlar için üst makamlardan, MİT'ten bilgi istenmişti. Ünal Erkan için olumsuz bilgi vermiştik. Atamalar buna rağmen gerçekleşti. Neden böyle seçim yapılmış, niye bu olumsuz bilgilere rağmen ısrarla Ünal Erkan üzerinde durulmuştu? Dipnot. Mehmet Emir'in sözünü ettiği bilgiler 30 Nisan 1984 tarihli çok gizli kayıtlı MİT raporunda geçmekteydi. Söz konusu MİT raporu Kemal Horzum'un emniyet içindeki ilişkilerini, Nusret Demirel'le yakınlığını ve yolsuzluklarını ele almaktaydı. Rapor Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na gönderilmişti. İlginçtir, rapordan 5 ay sonra Başbakan Turgut Özal, 5 Ekim 1984 tarihinde Kemal Horzum'un Afyon'daki su şişeleme tesislerini hizmete açtı. MİT görevlisi Mehmet Eymür ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan tanışmalarıyla birlikte eski olayların üzerine sünger çekildi. Ancak Mehmet Eymür, Atilla Aytek'le birlikte İstanbul'da operasyonlar yapmaya başlayınca geçmiş olaylar bir kez daha gündeme geliverdi. Tabii dostluk rafa kaldırılıyordu. Ünal Erkan, Atilla Aytekin İstanbul'da faaliyet göstermesini azmedemiyordu. Ancak hangi kaçakçılık olayını ele alsanız mutlaka bir İstanbul bağlantısı çıkıyordu. İstanbul polisine havale edilen işler ya yön değiştiriyor ya da iki kelime ifade alınarak kapatılıyordu. Dündar Kılıç, Behçet Cantürk olaylarında bunu yaşamıştık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Atilla Aytek'i alıp İstanbul'a götürdüm. Ünal Erkan, Mehmet Ağar, Necati Altuntaş hep birlikte yemek yedik. O tarihte görevde olmayan Hiram Abbas da yemeğe katıldı. Hiram Abbas tarafları barıştırmak için arabulucu rolüne soyundu. İki tarafı da İstanbul'da bir et lokantasında buluşturdu. Ancak yemekte bir sonuç alınamadı. Ünal Erkan'ın olumsuz tutumu ve Atilla Aytek'i suçlayan konuşmaları keyifleri kaçırmıştı. Yemekte anlaşma olmadı. Mehmet Eymür'ün anlatımlarına devam edelim. Ünal Erkan ile arkadaşları bu mücadelede her türlü yöntemi kullanıyorlardı. İstanbul'da görev yapmanın avantajlarından yararlanarak basında aleyhimizde yazılar çıkartıyorlardı. MİT'e ve Emniyet Kaçakçılık Dairesi'ne bilgi veren ajanları gözaltına alıp hakkımızda sorgularına başvuruyor, bunları deşifre ediyorlardı. Bize yakınlığıyla tanınan basın mensuplarını sindirip işlerinden attırıyorlardı. Atilla Aytek ve ben İstanbul'a gidişlerimizde bizi takibe aldırıyor, telefonlarımızı dinletiyorlardı. Nasıl kapışma ama? MİT'te büyük kapışma. Aynı kapışma MİT içinde de sürüyordu. Hiram Abbas, Nuri Gündoş taraflarının yıllardır süren kavgalarında yeni bir sayfa daha açılmıştı. Dündar Kılıç, 1-24 Mart 1984 tarihleri arasında Ankara'da Ordu İstihbarat Okulu'nda sorgulandığında, MİT içindeki kapışmayı da bir gün açığa çıkaracağını o günlerde elbette bilmiyordu. İlk günleri Mehmet Eymür şöyle anlatıyordu. Dündar Kılıç sorguya ilk alındığında kendinden çok emin ve adeta birkaç gün sonra serbest kalacağına inanmış bir haldeydi. Sorguyu yapanlara karşı küstah ve tehditkar bir hava ile konuşuyordu. Bana en üst kademelerden, paşalardan size bir talimat verilmedi mi diye soruyordu. Gülüp karşılık vermiyordum. Aynı şeyi tekrarladığı bir gün kimlerin talimat vermesi lazım diye sordum. Sizin amirleriniz diye cevap verdi. Biraz daha deşince MİT Müsteşar Yardımcısı Sedat Semerci'nin adını vererek beni iyi tanıması lazım, Allah Allah demek talimat vermedi diyerek hayretini belirtti. Sedat Semerci Paşa'ya Dündar Kılıç'ın söylediklerini ilettim. Kızarak tepki gösterdi ve Dündar Kılıç'a küfür etti. Kendi adının karıştırılmasından rahatsız olmuştu. Dipnot. Mehmet Eymür'ün 8-3-1988 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu'na verdiği 18 sayfalık yazılı ifadesi. Tanıdığı üst düzey yetkililerden umduğunu bulamayan Dündar Kılıç, gördüğü işkenceler dolayısıyla bilip bilmediği her konuda ne soruluyorsa yanıt vermeye başlayacağı uzun sorgu dönemine girdi. İstanbul'da MİT'te kaçakçılık olaylarına baktığını bildirdiğim Cengiz Abaoğlu'nu 1980 yılı 12 Eylül darbesi barış harekatından sonra 27 kişiyle birlikte Kabakoz'da sıkı yönetimce gözaltına tutulduğumuz zaman tanıdım. Buradaki sorgu ekiplerinin başında MİT'ten Cengiz Abaoğlu Bey, Emniyet'ten Mali Şube Müdürü Hikmet Yapar vardı. Ancak sona doğru polisleri bu görevden aldılar. Ben Cengiz Abaoğlu Bey'i ilk olarak o tarihlerde tanıdım. Kabakoz'dan çıktıktan 3 ay sonra Yaşar Yamak, yani Topal Yaşar, İstanbul'da Kabataş set üstündeki bir büroya beni çağırdı. Gittiğimde Cengiz Abaoğlu Bey de oradaydı. Kabakoz'da bulunan Nizamettin Aytemiz, yani Laz Nizam, mahkemede Cengiz Abaoğlu Bey'in aleyhinde ifade vermişti. Kendisine işkence yapıp zorla ifade alındığını, buna karşılık başkalarının korunduğunu söylemişti. Cengiz Bey, Nizamettin Aytemiz'in bir açığını yakalamak istiyordu. Yaşar Yamağı onun için gelmişti. Ama Yaşar Yamak'la Nizamettin Aytemiz'in araları bozuldu. Benden yardım istiyorlardı. Ben teklifi olumlu karşıladım. Cengiz Aboğlu ile bu şekilde gelişen bir yakınlığımız oldu. İlişkilerimiz bir dostluk ve onun iş yeriyle ilgili konularda oldu. Hatta birkaç kez kendisine ağabey para filan lazım olur mu diye sordum, reddetti. 1984 yılbaşından 3-4 gün önce Cengiz Bey beni ziyarete geldi. Yılbaşı nedeniyle kendisine 2 adet Longines marka saat verdim. Bir tanesini İstanbul MİT şefi Nuri Gündeş'e götürmesini, bir tanesini de kendisinden alıkoymasını istedim. Cengiz Aboğlu'na başka hediye vermedim. Mehmet Eymür Başkanlığındaki MİT sorgu ekibi Dündar Kılıç'tan teşkilat içindeki bir numaralı hasımları Nuri Gündeş ve ekibi hakkında bilgi almak için var güçleriyle çalışıyorlardı. Dündar Kılıç, MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'le ilişkisinin nasıl başladığını da anlattı. Ankara Hacettepe'den gençlik arkadaşım olan Ali Aslan yaklaşık 4 yıl kadar önce İstanbul'da bürama geldi. Kendisi İstanbul MİT Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in akrabasıymış. Nuri Gündeş'i telefonla aradı, tanışırken de benden söz etti. Telefonu bana verdi, ben de Nuri Bey'e hürmetlerimi sundum. Oflu İsmail'in adamlarının karıştığı bir olayda Nuri Gündeş benden yardım istedi ve 2 adamını göndererek bir Renault Station ile beni aldırttı. Kendisinin elini öptüm ve bana yakınlık gösterdi, çay ikram etti. Yanında çalışan eski MİT mensubu olan Şemsi Ülengi'nin iyi bir insan olmadığını, yanına yabancı uyruklu kişilerin gelmesi halinde kendisine bilgi vermememi istedi. Bunun dışında ben Nuri Bey'in bürosuna gitmedim. Ancak kendisiyle birkaç kez Maksim, Bebek, Belediye ve Taşlık gibi yerlerde karşılaştık. Bir kez de Erdoğan Demirören'in bürosunda karşılaştım. Ancak beni orada tanımadı veya tanımamazlıktan geldi. Dipnot. Nokta Dergisi 9 Ekim 1988 tarihinde Dündar Kılıç'ın hatıralar defterini haber yaptı. Cem Reklam'ın müdür odası şirketin sahibi Dündar Kılıç, MİT İstanbul Bölgesi eski takip müdürü Cem Reklam yöneticisi Şemsi Ülengün ve MİT Yurtdışı İstihbarat Başkanlığı Diyarbakır Bölge Başkanlığı gibi görevler yaptıktan sonra MİT'ten ayrılan emekli hava albay Faik Kelican hararetli bir konuşmaya dalmışlar. Faik Kelican MİT'ten arkadaşı Ülengün'e dert yanıyor. Şemsiciğim inanır mısın evime bile gidemiyorum. Anarşistler peşimde. 20 günde 18 ilçe gezdim onları atlatabilmek için. Lafın burasına Dündar Kılıç giriyor ve soruyor. Ağabey devlet seni korumuyor mu? Kelican belinden silahını çıkarıp gösteriyor. Vallahi bir tabancamız var işte. Bundan sonraki gelişmeleri Dündar Kılıç anlatıyor. Cem Reklam'da Faik Bey ile konuştuğumuz günlerde ben Hilton'un kumarhanesini işletiyordum. Faik Bey durumunu anlatınca derhal Hilton'da kendisine bir oda ayırttım ve 3 sene orada ağırladım. Kapısında bekledik silahlı biri gelip vurmasın diye. Dündar Kılıç'ın videolu sorgusunun metni MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalan'ın önüne götürüldü. Nuri Gündeş ve Cengiz Aboğlu hakkında hemen soruşturma açıldı. Nuri Gündeş ve en yakın adamı Cengiz Aboğlu Ankara'ya çağrıldı. Dündar Kılıç'ın ifadesi yüzlerine okudu. İkisi de iddiaları reddetti. Bu arada Nuri Gündeş, Dündar Kılıç'ın sorgusuna ben de katılayım, birkaç soru da ben sorayım dedi. İsteği yerine getirildi. Dündar Kılıç'a daha önceki söyledikleriyle ilgili birkaç soru sordu. Yeraltı dünyasında nice ince ayak oyunlarını atlatıp yıllarca ayakta kalmış Dündar Kılıç, vaziyeti hemen anladı. Daha önceki verdiği ifadeleri bir güzel yumuşattı. MİT'in İstanbul kanadı soruşturmayı başarıyla geçti. Ancak karşı taraf pes edecek gibi görünmüyordu. Hiram Abbas emekli olduğu halde konuyla yakından ilgiliydi. Dündar Kılıç'ın ifade tutanaklarının bir nüshası da Hiram Abbas'a geliyordu. Nuri Gündeş aleyhine ifade bulmak için o da çaba harcamaya başladı. Örneğin MİT görevlisi Mustafa Ercan'ı Nuri Gündeş aleyhine ifade vermeyi ikna etti. Mustafa Ercan Ankara'ya giderek Mehmet Eymür'e ifade verdi. 14 Ekim 1984, Dündar Kılıç'la ilgili soruşturma sürdürüldüğü sırada İstanbul Bölge Daire Başkanlığından Mustafa Ercan benimle görüşme arzusunu eski mensuplarımızdan Hiram Abbas kanalıyla belirtmişti. O tarihte işlerin yoğunluğu dolayısıyla bu mümkün olmamıştı. Mustafa'nın telefon numarası ve görüşme arzusu Sayın İç İstihbarat Başkan Yardımcısına iletilmişti. Bilahare İstanbul'a gittiğim zaman ziyaret ettiğim Hiram Abbas'ta Mustafa'nın el yazısıyla vermiş olduğu bir imzalı ifadenin suretini gördüm. Nuri Gündeş, Cengiz Aboğlu ve Bilgeç Kurtuluş'u suçlar maziyette bazı bilgileri ihtiva ediyordu. Bildiğim kadarıyla bu ifade Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. 10-15 gün kadar önce Mustafa Ankara'dan telefon etti. Kendisiyle ancak akşam görüşeceğimi söylemem üzerine akşam evime geldi. Sayın Süleyman Yenilmez'le görüşmek istemesi üzerine kendisini başkanıma götürdüm. Bana anlattığı hususlar aşağıda sunulmuştur. 1- Benim Dündar Kılıç ile ilişkim Emir ile olmuştur. Daire Başkanı Nuri Gündeş ve Cengiz Abaoğlu beni Dündar Kılıç'a kendileri yolladılar. Bana Dündar'a söyle, bu Şemsi Ülengin, emekli MİT mensubu, çok konuşuyormuş. Bunu yanından atsın dediler. Ben Ankara'ya gelip ifade vermek istedim ancak kabil olmadı. Bunu engellediler. Hatta Cengiz Abaoğlu Nuri Bey'in bana çok kızdığını, zira müsteşara mektup yolladığımı duyduğunu söyledi. Ben de kesinlikle böyle bir şey olmadığını belirttim. Bunun üzerine Cengiz benim yanımdan Nuri Bey'e telefon etti ve benim söylediklerimi tekrarladı. Nuri Bey de ben Mustafa'ya inandım. Zaten bu işi Süleyman Yenilmez Bey ile Mehmet Eymür kurcalıyor. Bütün İstanbul'la uğraşan onlar demiş. Cengiz bana herkesin yanında benim bildiğim Mustafa bunu Eymür'ün yanına koymaz dedi. Yani beni tahrik etmeye çalıştı. Bu konuşma sırasında Şenkal Atasagun, şimdiki MİT müsteşarı, da yanımızdaydı. Dipnot: 10 Kasım 1987 tarihine Mehmet Eymür tarafından yazılan ve kamuoyunda birinci MİT raporu olarak bilinen etüt çalışmasının bir nolu belgesi MİT görevlisi Mustafa Ercan'ın ifadesi. MİT görevlisi Mustafa Ercan İstanbul'a döner dönmez evinin önünde saldırıya uğradı, dövüldü ve iddialarını geri almak zorunda bırakıldı. Aynı şekilde MİT görevlisi Alparslan Atikkan da MİT görevlisi Cengiz Abaoğlu hakkında benzer iddialar ortaya atınca dayaktan payını aldı. Uzatmayalım. Sonuçta ne oldu? Nuri Gündeş makam olarak yükseltilerek MİT Dış İstihbarat Başkanlığı'na getirildi. MİT'te bir kez daha mektuplar, raporlar savaşı başlamıştı. Bu kez Mehmet Eymür hakkında imzasız yazılar ortaya çıktı. Mehmet Eymür, Bulgaristan'da görev yaparken Türkiye'den kaçan yeraltı dünyası ünlü isimleriyle yakın ilişki içine girdi. Hatta Oflu İsmail'den 65 bin dolar rüşvet alıp ona sahte pasaport sağladı. Çukurova Holding ile ilgili bir kaçakçılık soruşturmasında Mehmet Radon'un adının dosyadan çıkarılmasını sağladı. Bulgaristan'da birlikte olduğu kadını Fatma İsakova, Demirova, Türkiye'ye getirip ona sürücü belgesi almak için uğraştı. 12 Eylül harekatı sırasında polisin aradığı bir Kürt'ü günlerce evinde sakladı. Dedikodular soruşturmalara neden oluyordu. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Behçet Cantürk'le ilişkisi olduğu gerekçesiyle 18 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'dan gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan'ı Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı'nın Karanfil Sokak'taki merkezinde Atilla Aytek sorguladı. İfadeleri alınan sanatçılar serbest bırakıldı. Ama olayın dedikodusu kolay kolay unutulmadı. Atilla Aytek, Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan ile ilişki kurmuştu. Önceleri basit bir dedikodudan ibaret olan bu olay daha sonra Atilla Aytek hakkında soruşturma açılmasına neden oldu. Kavga inanılmaz boyutlara gelmişti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Fevzi Karaman'ın mektuplarının MİT görevlisi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Dipnot: Fikri Sağlar, E. Özgönül, Kod adı Susurluk, Boyut Yayanları 1998. Taraflar yeri gelince alttan da vuruyordu. Mehmet Eymür'ün bir gece kulübünden sarmaş dolaş çıktığı Hülya Süer adlı şarkıcıyla fotoğrafı çekilmişti. Fotoğraf Mehmet Ağar'ın kasasında saklanıyordu. İleride lazım olur diye. Mehmet Eymür ve Atilla Aytek, Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'e İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün icraatlarını soruyorlardı. Dündar Kılıç en ağır ithamları İstanbul Emniyet Eski Genel Müdürü Şükrü Balcı için yaptı. Şükrü Balcı halen Amerika'dadır. Dipnot: 1979 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şükrü Balcı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde koltuğunu koruyan Ender Emniyet Müdürlerindendi. 3 Mayıs 1983 tarihinde ABD Büyükelçiliği'ne güvenlik müşaviri olarak atandı. 1999 yılında vefat etti. Şükrü Balcı'nın duyduğuma göre oğlu da Amerika'daymış. Orada bir çiftlik satın aldığını duydum. Şükrü Balcı, İstanbul Gazinocular Kralı diye tanınan Fahrettin Aslan ile yakın münasebetleri vardır. Duyduğuma göre kendisi Fahrettin'le bir takım gayrimüslimlere baskı yapıp korkutarak 2 milyara yakın veya daha fazla para toplamışlar. Atilla Aytek, yeraltı dünyasına düzenledikleri operasyonlar sırasında Mehmet Eymür'e bir kişiyi tanıttı. Tarık Ümit. Dipnot: Tarık Ümit'in biyografisi Mehmet Eymür, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Abdullah Çatlı gibi Susurluk kahramanlarıyla ilişkileri ve ölümüyle ilgili bilgiler için bakınız Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Reis, Gladio'nun Türk Tetikçisi, Su Yayınları 1999. Tarık Ümit o tarihten sonra MİT ajanı olarak çalışmaya başladı. Mehmet Eymür'ün MİT'teki personel hakkında elde ettiği bilgileri müsteşarın önüne koyduğu gibi Atilla Aytek de öğrendiklerini rapor haline getirip İçişleri Bakanlığı'na verdi. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel 14 Mayıs 1984 tarihi ve 34/2/1612 sayılı yazıyla Başbakanlığa soruşturma açılmasını isteyen bir yazı gönderdi. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınan Dündar Ali Kılıç'ın ifade tutanağında adı geçen bazı kamu görevlilerinin kaçakçılarla ilişki kurduğu, bazılarının İstanbul'da gayrimüslimlere baskı yaparak para topladığı, döviz ve ham madde kaçakçılığı yaptığı iddiası ile bazı kişilere şantaj yaparak para sızdırdığı, bazı kumarhaneleri ve lüks randevu evlerini haraca bağladığı, bazılarının sağlanan bu paralarla yurt dışında çiftlik aldığı, bazı görevlilerin kaçakçılara bilgi sızdırdığı, hakkında yakalama emri çıkartılan kaçakçılara yakalanacağını duyurduğu ve kaçakçılar tarafından maaşa bağlandığı, lüks otellerde misafir edildiği, emirlerine koruma görevlisi ve özel araba tahsis edildiği konularını incelemek, belirtilen konularda adı geçen MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını arz ederim. Sonuçta Ünal Erkan ile Mehmet Ağar yapılan soruşturmalar sonucu aklandı. Ünal Erkan ile Mehmet Ağar'ın öğretmenleri Şükrü Balcı'da İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 Aralık 1986 tarihli duruşmasında beraat etti. Ne MİT'teki ne de İstanbul Emniyetindeki rakiplerini yerlerinden etmişlerdi. Üstelik rakipleri hiç de kolay lokma değildi. Ancak pes etmeye hiç niyetleri yoktu. İleriki yıllarda yazacakları MİT raporu Türkiye'nin dengelerini sarsacaktı. Kavga bitmemiş, sadece ertelenmişti. MİT'in magazin merakı. Bir noktanın altını çizmekte yarar var. Mehmet Eymür yine kanunsuz bir iş yapıyordu. Tıpkı 12 Mart askeri darbesinde olduğu gibi. 1983 yılında reforma tabi tutulan MİT yasası, tıpkı 1965 yılında olduğu gibi teşkilatın görev sahasını şöyle belirliyordu. MİT, devlet güvenliği için istihbarat oluşturur, ifade alma ve sorgulama yapma yetkisi yoktur. Peki Mehmet Eymür nasıl oluyor da Dündar Kılıç, Behçet Cantürk gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerini Ankara'da sanıkların mahkeme ifadelerine göre 55 gün MİT binalarında sorguya çekebiliyordu? Türkiye'de yasaların tatbiki kişilere göre değişiyor muydu? MİT görevi dışına çıkmıştı ve iş bir kere zivanadan çıkınca bakın neler neler oluyordu. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerine salt kaçakçılıkla ilgilendiği başka konularda da sorular yöneltiyorlardı. İşte MİT müsteşarlarının Ankara Sıkı Yönetim Savcılığına gönderdiği Dündar Kılıç'ın sorgu bantlarından bazı ilginç notlar. Dipnot: MİT müsteşarlığı 8 Ekim 1985 0110 1102 254-241 095 11-98 49 sayılı yazısında şöyle diyor. 1-25 Mart 1984 tarihleri arasında ifadesi alınan Dündar Kılıç'la ilgili ses bantları ve bant özetlerine havi liste ilişikle sunulmuştur. Arz ederim. Müsteşar adına tüm General Hilmi Şengün. 13B numaralı banttan. Sorgulayıcı. Daha önceleri Emel Sayın'la Semiramis Pekkan'la dost hayatı yaşayan Abdi İpekçi sonraları bu yaşantısını şarkıcı Hümeyra ile sürdürmeye başlamıştır. Böyle bir şey var mı? Vallahi hiç duymadım efendim. Bu ilişkiden haberdar olan Hümeyra'nın kocası kimdi? Fikret Hakan mı? O da İbne'nin biridir efendim. 6A numaralı banttan. Banu kim? Banu Alkan'dır efendim. Bilmiyorum herhalde o. Banu Alkan'ı öyle şahsen tanırım efendim. Nereden tanıyorsun? Film artisti. Var mı bir şeyin münasebetin? Yok münasebetim yok. Ben hiç öyle kadınlarla ilişki kurmam efendim. Niye? Onlar tehlikeli olur. İsimliler yani. Zararlı onlar efendim. Ne zararı olacak yani? Olur efendim. Koparırsın kafasını olur biter. Zararlı olur mu? 5A numaralı banttan. Muazzez Abacı ile tanışıyorsunuz herhalde. Tanışırız efendim. Şimdi kimle yaşıyor, ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum, birisini bulmuştur. Bulmuştur değil mi? Tabii. 11A numaralı banttan. Daha hoş şeyler bahsedelim, yorulduk biraz. Bu artistlerden kimleri tanıyorsun? Gönül Yazar'ı tanırsın bir kere. Hepsini tanırım efendim, fazla samimiyetim olmaz. Samimi tanıdığından şey olup kimleri tanıyorsun? İbrahim Tatlıses'i tanırım. Ne yapayım İbrahim Tatlıses'i? Ben diyorum ki şöyle Emel Sayın, Ajda filan. Hiç görüşmedim ki. Hangisini tanırsın? Görüşmem onlarla. Hani zamparalık ara sıra var diyordun. Bunlardan yok mu? Bunlar sadece şov yapar. 5B numaralı banttan. Erdoğan Demirören'in var mıdır öyle dolambaçlı işleri? Vallahi hiç duymadım, inanır mısınız? Ajda Pekkan'la geziyormuş, ne yapıyormuş? Evet öyle efendim. Sorgu bu şekilde uzayıp gidiyordu. Bu tür sorunların bir anlamı vardı kuşkusuz. Cinsel şantaj ve komplo Türkiye'de olduğu gibi dünyada da istihbarat teşkilatlarının kullandığı en iyi metotlardan biriydi.